Ayrım 12.
Kadın siyah bir pantolon giymiş, dik yakalı beyaz bir bluz. Ara sıra birbirleriyle kedi mırıltısına benzer bir sesle birkaç söz konuşuyorlar. Yeniden kitabıma dönüyorum. Zorunlu eğitime hayır diyen bir kitap. Çocuğunu hiç okula göndermeyen Catherine Baker yazmış. Okulun nasıl bir baskı kurumu olduğunu, insanları nasıl buma çevirdiğini, doğal öğrenme güdülerini nasıl bozduğunu anlatıyor. Birden başımı kaldırınca bana baktıklarını görüyorum. Gülümsüyorum. Onlar da gülümsüyorlar. Birden soruyorum. Nerenisiniz? Erkek hiç yadırgamadan yanıtlıyor. Vietnam'dan. Arkası kendiliğinden geliyor. Vietnamlı iki genç insan. 2 yıl Doğu Almanya'da kalmışlar. 1 yıldır da Batı Almanya'dalar. Almancayı Doğu Almanya'da öğrenmişler. Öğrenim için mi gelmişler? Hayır, öğrenim için gelmemişler. Kaçmışlar. Ülkelerinden politik nedenlerle kaçmışlar. Ben de Vietnam'da çok acılar yaşandığını, savaş olduğunu, Vietnam'ın uzun yıllar savaştığını söylüyorum. Fransa ile Amerika ile savaştığını bildiğimi söylüyorum. Platon filmini, Apollakis'in 4 atlısı filmini gördüğümü anlatıyorum. Çok ilgileniyorlar, rahatlıyorlar. İkisinin de gözleri parlıyor. Erkek hoşnutlukla bakıyor. Kadının soluklarının hızlandığını fark ediyorum. İkisi de siyasi mülteci, anlaşılıyor. Genç erkek artık heyecanla anlatıyor. Vietnam'a dönerse ellerinin kelepçeleneceğini, burada 2 bileğini birbirinin üstüne koyarak kelepçe işareti yapıyor. Hapse atılacağını, çok acılar yaşandığını, özgürlüğün olmadığını, demokrasi olmadığını, şef rejimi bulunduğunu, komünistlere çok kötü davranıldığını anlatıyor. O sakin Vietnamlı gitmiş, yerine belki de bir gerilla lideri gelmiş, başlarına gelenleri birine anlatmak isteğini duyarak bütün heyecanıyla konuşuyor, genç kadına ara sıra bakıyorum. Erkeğin anlattıklarını onaylıyor. Bir yandan da kaygılı bakışlarla kompartıman dışına göz atıyor. İçine yerleşmiş kaçak korkusunu anlıyorum. O yakalanma korkusunun insanın içine nasıl girip yerleştiğini, her şeyden, herkesten kuşku duymanın yaşamın bir parçası olduğunu, her an bir kapının açılıp her an birini gelip yakalayacağı duygusunu çok iyi anlıyorum. Şimdi trenin iki yanındaki sakin ağaçlar gidiyor. Yerine Vietnam'ın büyük yapraklı sık ormanları geliyor. Her şey tehlikelerle dolu. Ağaçların arkasında silahlı düşmanlar var. Birden bir makinenin sesi duyuluyor. Askerler yakalamak için trenin yanında koşuyorlar. Burada silahsız yakalanmışız. Tek şansımız trenin durmaması. Pencereden birinin başı mı görünüyor? Bize mi öyle geliyor? Bilemiyorum. Bir metalin cama vuruluşuyla irkiliyoruz. Öğle zamanı. Sandviç ve içecek satılıyor. Koridorda güleç satıcı elindeki kapak açacağı arabaya vurarak bir şey isteyip istemediğimizi soruyor. Birden rahatlıyoruz. Birbirimize gülüyoruz. Ben bir sandviçle bira istiyorum. Onlar hiçbir şey istemiyorlar. Portatif masayı açıyorum. Öğle yemeğimi yiyorum. Genç kadın da çantasını açıyor. 2 yumurta çıkarıyor. Onlar da birer yumurta yiyorlar. Birer kutu içecekle yemeklerini yiyorlar. Sabırlı Uzak Doğu insanı. Bir yumurtayla doyan insanlar. Bir avuç pirinçle, bir meyveyle yetinen insanlar. Şimdi burada bu Fern Express'te sıradan yolcular değil, aranan 3 suçluyuz. Kendimi onların suçuna katılmış duyumsuyorum. Oysa ben hiç konuşmadım. Kendimden söz etmedim. Sadece Aus Turkey dedim. O kadar. Birden Göztepe'yi anımsamıştım oysa. Hapisten yeni çıktığım günlerdi. Dışarıya alışmaya çalıştığım günler. Öğle zamanı gazeteleri almaya çıkmıştım. Dönüşte birisi, sivil giyimli birisi, yanıma hızla sokulup hüviyet sormuştu. Öte yanıma da birinin gelip önümü kestiğini anlamıştım. Verdiğim kimliği dikkatle incelemişlerdi. Sonra da peki gidebilirsiniz demişlerdi. Merakımı yenemeyip eğer mahsuru yoksa birisini mi aradıklarını sormuştum. Evet demişlerdi kısaca. Üstelemiştim. Neden benden kuşkulanmışlardı? Beni durduran sivil polis. İşe gitmemişsiniz. Emekliye de benzemiyorsunuz. Birkaç gazete almışsınız. Dikkatimi çekti dedi. Aradıkları bir yazarmış. Kendisini tanımlıyorlarmış. Ama tarif bana benziyormuş. Dayanamayıp kimi aradıklarını sormuştum. Söylemişlerdi. Lütfü Oflaz'ı arıyorlarmış. Tren yolculuğu yeniden normale döndü. Üçümüz de kendi dünyalarımıza çekildik. Biraz dinlenmeliydik. Nürnberg'e gelirken bizim Vietnamlılar biraz telaşlandılar. Ne olduğunu sordum. Aktarma yapacakları treni kaçıracaklardı. Telaşları bundandı. İkide bir saatlerine bakıyorlar, sonra yeniden tren tarifelerini karıştırıyorlardı. Önemli olmadığını, nasılsa yeni bir tren bulabileceklerini söyledim. Evet, herhalde bulabilirlerdi. Gene de telaşlarını yenemiyorlardı. Nürnberg, Hauptbahnhof'a indik. Birbirimizle vedalaştık. Ayrıldık. Onlar istasyondaki tarifeye bakarlarken beni karşılayacak olan Musa Karaali oğlu yaklaştı. El sıkıştık. Musa uzun boylu, dik duruşlu, sakallı bir genç. Hemen gitmemizi söyledi. Bizi bekliyorlarmış. Yürümeye başladık. Birden durarak şurada duran iki kişiye yardımcı olmasını rica ettim. Döndük. Hala tren tarifesini inceleyen iki suç ortağıma doğru yürüdük. Onlara arkadaşımın yardımcı olacağını söyledim. Çok sevindiler. Musa onlara bir tren buldu. Birlikte perondan indik. Gidecekleri perona yaklaşınca yeniden vedalaştık. Çok büyük bir mutlulukla selam verdiler. Biz de çok büyük bir mutlulukla selam verdik. Ayrıldık. Fräulein Rose'yi otelde tanıdım. Odaları temizliyordu. Duisburg'daki küçük otelde bir elinde temiz örtüler, öbür elinde temizlik malzemeleriyle çalışıyordu. Ufak tefek, siyah saçlı, beyaz tenli Fräulein'le hiç konuşmuyorduk. Bir gün bana günümü neden otelde geçirdiğimi sormuştu. Masaya oturmuş notlarımı yazıyordum. Kitaplar, kağıtlar, ses alma cihazları, bantlar masanın üzerine yayılmıştı. Elimle göstererek çalışıyorum demiştim. Yazarsınız demişti. Aus Turkey öyleydi. Sonra anlamıştım. İtalyandı. Buraya geleli bir yıl olmuştu. Kitap okumayı çok seviyordu. Ama Türkçe bilmediği için Türk yazarlarının kitaplarını okuyamıyordu. Buraya gelen yazar Leyla Erbil bir kitabını kendisine imzalayarak vermişti. Psikolojiyle ilgileniyordu. O konuşurken içimde işte Akdenizli demiştim. Sıcak iklimlerin insanı. Almanların arasında sıkılıyor olmalıdır. Akdenizli sıcakkanlıdır, konuşkandır, iletişimlidir. Almanların o soğuk, nordik tavırları, metodik çalışmaları, milim hesaplı ilişkileri bize biraz uzak duruyor. Ne yapalım ki biz sıcak ülkelerin insanlarıyız. Oturup konuşmalar, masa kurup birlikte içmeler, heyecanlı tartışmalar, bir konuyu uzatmalar, arada durup sevgiyle birbirine bakmalar, elini omzuna, omzuma koymalar, birlikte şarkı söylemeler, kalkıp oynamalar, durup durup dalmalar bizim işimiz. Ama bizim Rosie ne yazık ki Franco'yu tanımıyordu. Franco Rigoletto'nun şef garsonuydu. Ama ne garson, gerçek bir maestro, bir oyun kurucu, bir sinema yönetmeni. Görünüşte restorantına müşteri alıştırmaya çalışan, farfara, üç kağıtçı bir İtalyan. Ama iyi ki dünyamızda böyleleri var. Onun farfarasına da, üç kağıtçılığına da canım feda. Bu asık yüzlü, çatık kaşlı dünyada varsın böyleleri olsun da paramızı keyifle harcayalım. Bizim uyanık Franco, Duisburg'daki bir İtalyan restoranında çalışıyor. Masaya oturanlara kendine göre roller veriyor, değerler biçiyor. Bir yemek süresince kendi oyununu oynatıyor. Buraya ilk geldiğimiz gece dikkatimizi çekti. Bizi oturturken Nurşen, Aydın, Gökçe, Orhan, Vecile, ben. Rollerimizi dağıttı. Geniş kol hareketleriyle bizi masaya alıştırdı. Şimdi garsonluğuna döndü. Yemeklerinin lezzetini, bize en güzel şaraplarını vereceğini anlatıyor. Bizim masadaki oyunu hemen sahneye koymaya başladı. Ben profesördüm. Botanik profesörlüğünde doğrusu yakışırdı. Gökçe primadonnaydı. Gençti ve güzeldi. Nurşen yöneticiydi. Bir gösteri merkezini yönetiyordum. İnsanları ölçüp biçmede ustaydı. Birisini ilk gördüğünde ne yapacağını, daha önemlisi ne yapmayacağını hemen anlardı. Aydın sanatçıydı. Ressam, tiyatro oyuncusu, yazar, hepsi olabilirdi. Necili sinemacıydı. Senarist olarak başlamıştı ama nerede duracağı belli değildi. Orhan çocuktu, gençti. Geleceğini henüz bilemiyorduk. Franco, lokantayı Akdeniz dekoruyla bir oyun salonuna çevirmeyi başarmıştı. Sarımsak, soğan demetleri, çeşitli otlar, buzlar içindeki balıklar Akdeniz'in sularını, bahçelerini, şaraplarını size getiriyordu. Dışarıdaki koyu gri ile esmer kırmızı renklerin kararttığı evlerle gotik harfli tabelaların yarattığı hafif bunaltı, burada şarabın artırdığı dışa vurumla, tatlı gevezeliklerle dağılıyor, sıradanlıktan kaçışı kolaylaştırıyordu. Ben de kendi oyunumu kuruyordum. Franco, Pinokyo'ydu. Biraz çabayla Franco Nero da olabilirdi. Kendimi hafiften mafioso duyuyordum. Buradaki adamın Orhan'dı. İki kadın da çete kadınlarıydı. Ölçüleri yerinde, tavırları kararlı, ne yapacağını bilen tipte kadınlar. Aydın'la Gökçe çetenin dışındaydılar. Gökçe ileride Roma Büyükelçisi olacaktı. Aydın da işin içine girmeyen dostumuzdu. Aydın öyle sert, işi bitiren, namlunun ucuna soğukkanlılıkla üfleyen biri değildi. Ama bizim dostumuzdu. Onunla sakinleşiyorduk. Restorant nedir ki? Çin lokantasına gidersin, sessiz ve çok terbiyeli garsonlar sağlıklı pişirilmiş yemekler getirirler. Çok da güzel yemeklerdir. Nordsee'ye gidersin, iyi pişirilmiş kuzey balıkları yersin. Türk lokantasına gidersin, istediğini Türkçe söylersin, gerçekten de umulmadık lezzette yemekler yersin. Hepsinde de öyle tatlar vardır. Ama restoran sadece bunlar değildir ki. O küçük salon bir ülkedir, insanlardır. Hafif bir müziktir. Önüne konan kadehtir. Gözüne ilişen her şeydir. Yemek her yerde vardır. Ama bütün bunlar, işte bunlar her yerde yoktur. Rosie'yi Franco ile tanıştırdım. Franco çapkındır ama iyi insandır. Rosie'nin de şöyle konuşkan bir memleketlisine hasretliği vardı. Tanışmaları iyi oldu. Franco elini şöyle genişçe uzatıp Rosie'nin elini tuttu. Ayaklarının üstünde şöyle bir çevirdi. Ah işte Floransa'da olduğu gibiydi. Bütün başlangıçlar gibi güzel bir başlangıç işte. Hep böyle gidecek sanırsanız yanıldığınızı söylemek zorundayım. Franco gene rahat durmayacak. O cicim ayları geçince çapkınlık huyu gene ortaya çıkacak. Rosie birini görmezden gelecek. İkisini aldırmayarak ama sonra isyan edecek. Neden bana bunu yapıyorsun Franco diyecek. Artık beni sevmiyorsun biliyorum. Franco bütün şirinliğini takınacak. Rosie, Rosie, benim Rosita'm neler söylüyorsun diyecek. Sen neler söylüyorsun? Bu bizim işimiz. Restoranta gelen müşteriye iyi davranmak zorundayız. Buraya gelenler bu uyduruk yemekler için mi geliyor sanıyorsun? Biliyorsun ki asıl pizzacımız hala gelmedi. Bu tahta parçalarını pizza diye yedirtmek için ne diller döküyorum ben. Anlıyorsun değil mi meleğim, güvercinim? Anlıyorsun değil mi? Rosie, Rosie, dünyanın en güzel signoritası. Rosie, belladonna. Rosie gene yumuşayacak. Yavaşça Franco'nun kollarına kaydıracak kendini. Mırıldandığı sözcükler hızlanan solukların arasında yitip gidecek. Ah çapkın Franco. Ne olur bu kızı üzmesen. Kendimi sorumlu tutuyorum biliyor musun? Sizi ben tanıştırmıştım. Unuttun mu? Ben böyle konuştum mu? Franco hemen yeni bir oyunu sahneye koyar. Kollarını iki yana açarak perdeyi açar. Ah Dorot. Siz çok iyi adamsınız. Ama dünya güzel kadınlarla dolu. Franco onlara ne kadar güzel olduklarını söylemezse regülaları bozulur. Ben onların hormonları için zorunluyum. Ben onların aradıkları şeyi veriyorum. Ne oluyor? Sağlıkları düzeliyor. Tenleri güzelleşiyor. Kocaları da, karıcığım son zamanlarda ne kadar güzelleştin diyorlar. Aile mutlulukları artıyor. Doktor, ben aslında sosyal hizmet yapıyorum. İşim çok ağır biliyorum. Ama ne yapayım? Hizmet etmeden duramıyorum. Ben gülümseyerek ona bakıyorum. Başımı iki yana sallıyorum. O da hemen bir kadeh beyaz şarap getiriyor. Ne yapalım? Bu adam böyle işte. Rosie'ye bunu anlatıyorum. Bak kızım, bu adam belki de böyle olduğu için hoşumuza gidiyor. Ne bileyim, kazığın teki olsaydı da işini bitirince marketten torbasını doldurup eve gelseydi belki sen de kırılırdın, sıkılırdın değil mi? Rosie gülümseyerek önüne bakıyor. Bu kızın gülümseyişi de hiç Jocrente'a benzemiyor. Rosie'nin babası oldum çıktım. Geçen de Franco, biliyor musunuz doktor dedi. Bir Auslander Abend yapalım burada. Auslander Abend mi? Neden olmasın? Bayağı güzel fikir. Nasıl yapacaksın dedim. anlatlı. Bütün Auslanderlerden tanıdıklarımı çağıralım. Yanlarında kendi ülkelerinin bantlarını getirsinler. İçkilerini söylesinler. Biz alalım. Her ülkenin mutfağından bir şeyler pişiririz. Bilmediklerimizi onlar pişirsinler. Ya da yanlarında getirsinler. Kendi danslarını yapsınlar. Hepsini burada görelim. Böyle bir kardeşlik gecesi. Ne dersiniz? Aman, bunun ne dersiniz olur mu? Bravoların en bravosu derim. Biz varız. Siz varsınız. Yunanlıları da çağırırız. Yugolar da gelir. İspanyollar da gelsin. Ama bizim Vietnamlılar olmadan olmaz. Onları nasıl bulmalı? Musa gelecek ya, ona soralım. Hangi istasyona gitmişlerdi? Franco benim Vietnamlıları bilmiyor. Merakla sordu. Vietnamlılar mı? Onlar da kim? Ah Franco demişim. Vietnamlılar olmadan olmaz. Kitabın sonu.